Ayrım 8, Ben Robot, Isaac Asimov, Sayfa 80. Tavşanı Yakalamak. Tatil 2 haftadan uzun sürdü. Mike Donovan bu konuda haklarını yiyemezdi. Gerçekten de 6 ay boyunca ücretli tatil yaptılar. Ama Donovan'ın da hararetle belirttiği üzere hepsi tamamen şans eseriydi. ABD robotlarının ilk önce çoklu robottaki arızaları düzeltmesi gerekiyordu ki çok sayıda arıza mevcuttu. Üstelik her zaman olduğu gibi en az yarım düzine arıza da saha testlerine kalacaktı. O nedenle çizim tahtasında kafa patlatanların ve hesap kitapla uğraşan elemanların olurunu alana dek beklediler. Şimdi ise Powell ile ikisi asteroide iniş yapmıştı ama kimse Donovan'ın olurunu almamıştı. Suratı şeker pancarına dönmüş Donovan bunu tekrar tekrar belirtti. Jüpiter aşkına Greg, biraz gerçekçi ol. Testi berbat edeceksek spesifikasyonlara harfiyen uymamızın ne anlamı var? Kuralları bir kenara bırakıp kolları sıvama vakti. Gregory Powell sabırla tek söylediğimde de aptal bir çocuğa elektronik aletlerin nasıl çalıştığını anlatırcasına kılavuza göre bu robotlar başlarında kimse olmadan asteroid madenciliği yapmak üzere tasarlanmış. Çalışma esnasında onları izlememiz lazım. Pekala, bak sana mantık kullanarak anlatıyorum. Kıllı parmaklarını kaldırıp gösterdi. Birincisi yeni robot, merkez laboratuvarda tüm testleri geçti. İkincisi ABD robotları asteroid üzerinde yürütülecek asıl performans testini de geçeceğinin güvencesini verdi. Üçüncüsü robotlar bu testi geçemiyor. Dördüncüsü eğer geçemezlerse ABD robotları 10 milyon nakit kredi, 1 milyonluk da itibar kaybedecek. Beşincisi, testi geçemedikleri takdirde neden geçemediklerine açıklama getiremezsek güzelim işimizden olabiliriz. Powell bariz şekilde samimiyetsiz bir gülümseme takınıp derin bir iç çekti. Amerika Birleşik Devletleri robot ve mekanik insan AŞ'nin yazılı olmayan ilkesini herkes çok iyi bilirdi. Hiçbir çalışan aynı hatayı ikinci kez yapamaz, birinci seferinde kovulur. Dışından Öklit kadar açık ve net konuşuyorsun ama bir gerçeği atlıyorsun dedi. O robot ekibini 3 nöbet boyunca oturup izledin. Havuç kafalı, işlerini hiç aksatmadılar, bizzat sen söyledin. Daha ne yapabiliriz ki? Arızayı tespit edebiliriz mesela. Ben izlerken aksatmadılar, haklısın. Ama 3 sefer ben izlemezken maden toplamadılar, vaktinde bile dönmediler. Gidip bulmam gerekti. Sorun neymiş? Sorun falan yok, her şey yolundaydı. İşler gayet tıkırındaydı. Tek bir şey canımı sıktı, maden toplamamışlardı. Powell kaşlarını çatıp tavana baktı, kahverengi bıyığını çekiştirdi. Bak ne diyeceğim Mike, vaktiyle bize çok rezil işler yıktılar ama hiçbiri bu seferkinin eline iridyum dökemez. Olay içinden çıkılmayacak kadar karmaşık bir hal almış. Şu DV5 denen robotun altında 6 robot çalışıyor. Hatta altında çalışıyor demek hafif kalır. Hepsi onun birer parçası. Biliyorum. Kes sesini dedi Powell iddetle. Bildiğini biliyorum. Kendime anlatıyorum zaten. Nasıl ki parmakların senin birer parçansa o 6 ek robot da DV5'ın parçası. DV5 emir verirken ne ses ne radyo sinyali kullanıyor. Doğrudan pozitronik alanlar aracılığıyla iletişim kuruyorlar. Gel gelelim ABD robotlarındaki hiçbir robot bilimci pozitronik alanların ne olduğuna, nasıl çalıştığına dair bir şey bilmiyor. Ben de öyle, maalesef sen de. Donovan felsefi bir edayla bir tek o son söylediğini biliyorum diye onayladı. O zaman içinde bulunduğumuz vaziyete bir bak. Her şey düzgün çalışırsa sorun yok. Bir şeyler ters giderse boyumuzu aşıyor demektir. Elimizden hiçbir şey gelmez. Başkasından yardım da alamayız. Ama bu başkasının değil, bizim işimiz Mike. O yüzden buradayız. Bir an susup düşündü. Sonra her neyse dedi, dışarı çıktı mı? Evet. Artık normalleşti mi? Dini takıntıları yok. Gilbert ve Sullivan okuyarak daireler de çizmiyor. Normaldir herhalde. Donovan başını şiddetle iki yana sallayarak kapıdan çıktı. Powell ağırlığından dolayı masasının bir tarafını çökertmek üzere olan robot bilim el kitabına uzanıp özenle kapağını açtı. Bir keresinde alelacele üzerine geçirdiği şortla yanan bir binanın penceresinden atlamak zorunda kaldığında yanına sadece bu el kitabını almıştı. Zorda kalsaydı şort yerine kitabı tercih ederdi. El kitabını açıp önüne koymuştu ki DV5 seri numaralı robot içeri girdi. Arkasından Donovan kapıyı tekme atarak kapattı. Pavel ciddiyet takınarak "Merhaba Dave" dedi. "Kendini nasıl hissediyorsun?" "İyi," dedi robot. "Oturabilir miyim?" Kendisi için özel tasarlanmış dayanıklı sandalyeyi çekti, yavaşça oturdu. Pavel Dave'e takdirle baktı. Sokaktaki insanlar robotlara seri numaralarıyla hitap etse de robot bilimciler asla bunu yapmazdı. 7 entegre birimden oluşan bir robot ekibinin beyni olmasına karşın gayet normal boyutlardaydı. Boyu 2 metreden biraz uzun, yarım ton çeken bir metal ve elektrik yığınıydı. Çok muydu? O yarım tonun insanlığın bildiği tüm psikolojik tepkileri kaldırabilecek kapasitede yoğuşturucular, devreler, röleler ve vakum hücrelerinden oluştuğunu göz önünde bulundurunca pek de değildi. Ki her şeyin kontrolü 5 kiloluk maddeden oluşan birkaç kentrilyon pozitron barındıran pozitronik beyindeydi. Pavel gömleğinin cebinden sigara çıkardı. "Dave," dedi, "gayet düzgün birisin, kaprisli değilsin, az solist tavırların yok. Doğrudan emrinde bulunan 6 ek robotu saymazsak nihayetinde güvenilir bir maden robotusun. Bildiğim kadarıyla bu robotları idare edecek donanıma sahip olman, beyin yolları haritanda herhangi bir dengesizlik yaratmış değil." Robot kafa salladı. "Bunları duyduğuma sevindim patron, ama konu nereye varacak?" Harika bir diyaframı vardı. Ses ünitesindeki armonik sesler robotların o bilindik metalik düz sesinden kurtarmıştı Dave'i. "Senin de açık konuşacağım. Tüm bu özelliklerine rağmen neden işini düzgün yapmıyorsun? Mesela bugünkü B vardiyasında ne sorun yaşadınız?" Dave tereddüte düştü. "Bildiğim kadarıyla yaşamadık." "Hiç maden toplamamışsın." "Biliyorum." O zaman Dave zorda kalmıştı. "Açıklama getiremiyorum patron. Beni de tedirgin ediyor. Daha doğrusu üzerinde düşünseydim ederdi. Ek robotların düzgün çalışıyor. Ben de öyle." Düşünürken fotoelektrik gözleri şiddetle parladı. Ardından "Hatırlamıyorum," dedi. "Gün sonunda Mike orada bizi bekliyordu. Maden arabalarının da çoğu boştu." Donovan lafa karıştı. "O günlerde vardiya bitiminde rapor vermedin Dave, farkında mısın?" "Farkındayım. Sebebini sorarsanız..." Düşünceli bir tavırla yavaşça kafasını salladı. Pavel rahatsız oldu. İçinden bir his mümkün olsa robotun yüzünde acı ve utanç dolu bir ifade oluşacağını söylüyordu. Doğaları gereği robotlar görevlerinde başarısız olmayı kaldıramazdı. Donovan sandalyesini Pavel'ın masasına çekti, eğilip kulağına fısıldadı. "Bence amnezi, sence?" "Emin değilim ama hastalığına isim aramanın anlamı yok. Robotlar söz konusu olunca insan rahatsızlıkları romantik analojilerden ibarettir. Robot bilim mühendisliği açısından bir fayda sağlamaz." Ensesini kaşıdı. "Temel beyin tepkisi testlerine tabi tutmak hiç istemiyorum. Özgüvenine zarar verecektir." Düşünceli bakışlarını Dave'e çevirdi. Sonra el kitabında yazan saha testi şablonuna baktı. "Baksana Dave," dedi, "şu teste girmeye ne dersin, faydalı olacaktır." Robot ayağa kalktı. "Öyle diyorsan öyledir patron." Sesinde gerçekten de acı vardı. Test basit başladı. Robot DV5 acımasız bir kronometre eşliğinde 5 basamaklı sayıları çarptı, 1000 ile 10.000 arasındaki asal sayıları saydı, küp kök hesapları yapıp farklı komplekslik seviyesindeki fonksiyonların integralini aldı. Kolaydan zora doğru mekanik reaksiyon testlerine tabi tutuldu ve son olarak mekanik aklını kullanarak robot dünyasındaki en üst düzey fonksiyonları yerine getirdi. Yargısal ve etik sorunların çözümü. 2 saatin sonunda Pavel terden sırılsıklama olmuştu. Donovan ise besin değeri düşük tırnaklarıyla karnını doyuruyordu. "Robot iyi iş çıkardın mı patron?" diye sordu. "Pavel, düşünmem lazım Dave," dedi. "Bu işi aceleye getiremeyiz. Sen en iyisi C vardiyasına dön. Dikkatli ol. Şimdilik kotayı dolduracağım diye kendini çok zorlama. Gerisini biz halledeceğiz." Robot odayı terk etti. Donovan Pavel'a baktı. "Sonuç?" Pavel bıyığını kökünden yolmaya kararlı görünüyordu. "Pozitronik beynindeki akımlarda problem yok," dedi. "Ben olsam o kadar emin olmam." "Jüpiter adına Mike, robotların en sağlam parçası beynidir. Dünyada 5 sefer kontrol ediliyor. Dave saha testlerinden geçtiğine göre beyninde bir arıza olma ihtimali sıfır. Testte beynin bütün anahtar yolları inceleniyor. O halde durum nedir? Acele ettirme beni, bırak da biraz düşüneyim. Vücudumda hala mekanik bir bozukluk olma ihtimali mevcut. Üzerindeki 1500 kadar yoğuşturucunun, ayrı ayrı 20.000 elektronik devrenin, 500 vakum hücresinin, 1000 adet rölenin ve daha bilmem kaç tane parçanın herhangi biri arıza yapmış olabilir. Üstüne üstlük bir de kimsenin hakkında bir şey bilmediği şu esrarengiz pozitronik alanlar var. Dinle beni Greg, Donovan telaşa kapılmıştı. Aklıma bir fikir geldi. Robot yalan söylüyor olabilir. Hiç de... Robotlar bilerek yalan söyleyemez, ahmak herif. Eğer elimizde McCormick-Wesley testi olsaydı, 24 ila 48 saat içinde vücudundaki her bir parçayı ayrı ayrı kontrol edebilirdik. Ama evrendeki 2 MW testi de dünyada muhafaza ediliyor. Üstelik her birinin ağırlığı 10 ton ve altları beton kaplı. Yerlerinden oynatmak mümkün değil. Ne kadar hoş değil mi? Donovan masaya vurdu. Ama Greg, sadece biz yokken arıza yapıyor. Bu işte bir art niyet var sanki. Yumruklarıyla kelimelerine vurgu yaptı. Midemi bulandırıyorsun dedi Powell ağır ağır. Yine kesin macera romanları okuyorsun. Bana bir söylesene diye bağırdı Donovan. Bu işi nasıl çözeceğiz? Anlatayım. Masamın tam üstüne vizör kuracağım. Hemen şuradaki duvara, gördün mü? Öfkeyle parmağını uzatıp vizörü kuracağı noktayı işaret etti. Sonra da madenin aktif bölgesine ayarlayıp izleyeceğim. O kadar. O kadar mı Greg? Powell sandalyeden kalkıp yumruk yaptığı ellerini masaya yasladı. Mike, işimi zorlaştırıyorsun. Sesinde bıkkınlık vardır. Bir haftadır Dave hakkında başımın etini yiyorsun. Arıza yaptı diyorsun. Ne arızası var biliyor musun? Hayır, bu arıza nasıl sonuçlar doğuruyor biliyor musun? Hayır. Sebebi ne biliyor musun? Hayır. Ne olunca düzeliyor onu biliyor musun? Hayır. Bildiğin tek bir şey var mı? Hayır. Peki ben biliyor muyum? Hayır. O zaman ne yapmamı bekliyorsun? Donovan koluyla geniş abartılı bir açı çizdi. Tamam pes. Şimdi tekrar söylüyorum. Tedaviye kalkışmadan önce hastalığının ne olduğunu tespit etmeliyiz. Tavşan çorbası pişirmenin ilk adımı tavşanı yakalamaktır. İşte o tavşanı yakalamamız lazım. Artık çıkabilirsin. Donovan yorgun gözlerini saha raporunun ön taslağına dikip boş boş baktı. Birincisi yorgun düşmüştü, ikincisi ise daha işler çözülmemişken rapora ne yazabilirdi ki? Canı sıkılmıştı. Greg dedi, planlanandan neredeyse 10 ton eksiğimiz var. Şu an bana hiç bilmediğim bir şey söylüyorsun diye karşılık verdi Powell başını kaldırmadan. Benim asıl merak ettiğim şu dedi Donovan birden iddetlenerek. Neden yeni robotları her seferinde bize yıkıyorlar? Annemin dayısının kullandığı robotlar bana yeter. Önemli olan kendini kanıtlamış olması. Zamanın eskitemediği robotlardan yanayım ben. Eski tip, sağlam, asla arıza yapmayan robotlardan. Powell elindeki kitabı Donovan'a fırlattı. Tam 12'den vurdu. Donovan sandalyeden devrildi. Geçtiğimiz 5 yıl boyunca dedi Powell sakince, senin ABD robotlarındaki görevin yeni robotları gerçek çalışma koşulları altında test etmekti. İşimizi iyi yapacak kadar salak olduğumuz için en pis görevleri bize yıktılar. Senin yapman gereken diye devam etti parmağını Donovan'a doğrultarak, tam olarak bu. Hafızam beni yanıltmıyorsa ABD robotlarında işe başladığın günden beri yakınıp duruyorsun. Neden istifa etmiyorsun? Nedenini söyleyeyim. Donovan yüzü koyun döndü. Dağınık kızıl saçlarından tutup kafasını kaldırdı. Benim de bazı prensiplerim var. Ne de olsa arıza gidermek benim işim. Yeni robotların geliştirilmesinde ben de bir rol oynuyorum. Bilimsel ilerlemeye katkı sağlamak istiyorum. Ama beni yanlış anlama. İşime devam etmemin sebebi prensip değil. Aldığım para Greg. Donovan'ın çığlığı üzerine Powell yerinden sıçradı. Gözleri kızıl saçlı arkadaşından duvardaki vizöre kaydı. Korkudan fal taşı gibi açıldı. Muazzam! Jüpiter adına diye fısıldadı. Donovan soluk soluğa ayağa kalktı. Şunlara bak Greg, çıldırmışlar. Powell, giysilerimizi getir dedi, yanlarına gidiyoruz. Bir süre vizördeki robotların hareketlerini izledi. Havasız asteroidin karanlık kayalıkları önünde parlak bronz robotlar kararlı adımlarla ilerliyordu. Bando takımı gibi yürüyen bu başı bozuk silüetlerin vücutlarından yansıyan loş ışık, maden tünelinin kabaca oyulmuş, sessizce akıp giden duvarlarını aydınlatıyordu. Yedisi de oradaydı, başlarında Dave vardı. Ürkütücü bir şekilde aynı anda dönüyor, ay kupası dansçıları kadar zarif hamlelerle dizilişlerini değiştirebiliyorlardı. Donovan giysileri getirdi. Başımıza çavuş kesildiler Greg. Askeri düzende yürüyorlar. Nereden biliyorsun diye karşılık verdi soğuk bir tavırla. Jimnastik yapıyorlardır belki de. Ya da Dave kendini dans ustası sanıyordur. Önce bir otur düşün, sonra da mümkünse ağzını açma. Donovan kaşlarını çattı, elindeki fünyeyi havalı bir hareketle yan cebine soktu. Her neyse dedi, durum bu. İşimiz gereği yeni robot modelleriyle uğraşıyoruz, haklısın. Ama bana şunun cevabını ver, neden? Neden her seferinde arıza çıkartıyorlar? Çünkü dedi Pavel keyifsizce, lanetliyiz biz, haydi gidelim. Uzaklarda el fenerlerinin ancak küçük bir kısmını aydınlatabildiği koridorların kadife karanlığında robotların ışıkları yanıp sönüyordu. İşte oradalar dedi Donovan usulca. Pavel gerilmişti. Telsizle ulaşmaya çalışıyorum ama cevap vermiyor diye fısıldadı. Telsiz devresi devre dışı kalmıştır kesin. O zaman tasarımcılar iyi ki zifiri karanlıkta çalışabilen robotlar tasarlamamış. Kapkaranlık bir çukurda telsizi çalışmayan 7 tane deli robot aramak hiç istemezdim. Neyse ki radyoaktif Noel ağaçları gibi parlıyorlar. Şu çıkıntıya tırmanalım Mike, bu tarafa geliyorlar. Yakından görmek istiyorum, çıkabilecek misin? Donovan biraz zorlansa da başarıyla zıpladı. Yer çekimi dünya normallerinin oldukça altındaydı. Ancak üzerindeki giysinin ağırlığından dolayı 3 metre yukarıdaki çıkıntıya tırmanmak çok da kolay olmadı. Peşinden Pavel da tırmandı. Robotlar tek sıra halinde Dave'i takip ediyorlardı. Mekanik ritimlerini bozmadan ara sıra çift sıra olup sonra yeniden teke indiriyorlardı. Bunu tekrar tekrar yaptılar. Dave bu esnada kafasını hiç çevirmedi. Dave ile aralarında 6 metre kalmıştı ki oyunu bıraktılar. Ek robotlar yürüyüş düzenini bozup kısa bir bekleyişin ardından hızla oradan uzaklaştılar. Dave dönüp onlara baktı, sonra yavaşça yere oturdu. Son derece insani bir hareketle elini başına koydu. Pavel'ın kulaklıklarında Dave'in sesi duyuldu. ''Burada mısın patron?'' Pavel Donovan'ı da yanına çağırıp çıkıntıdan aşağı atladı. ''Anlat bakalım Dave, ne işler karıştırıyorsunuz?'' Robot başını salladı. ''Bilmiyorum, tünel 17'de çetin bir Mostra ile uğraşıyordum. Sonra yakınlarda insan olduğunu sezdim. Bir de baktım ki ana damardan yarım kilometre içeri girmişim.'' ''Ek robotları nereye gitti?'' diye sordu Donovan. ''İşlerinin başına döndüler tabii. Ne kadar zaman kaybettik?'' ''Çok değil, boş ver.'' Ardından Donovan'a döndü ve ekledi. Vardiyasının geri kalanında yanında dur, sonra yanıma gel. Aklıma birkaç fikir geldi. Donovan'ın dönmesi 3 saati buldu. Yorgun görünüyordu. Pavel nasıl geçti diye sordu. Donovan omuzlarını silkti. Yanlarında durup izlerken asla arıza yapmıyorlar. Bana da bir dal uzatır mısın? Pavel'ın kızıl saçlı arkadaşı abartılı bir özenle sigarayı yakıp dumanıyı da halka üfledi. ''Olayı çözmek üzereyim Greg. Biliyorsun ki Dave'in robotlar için alışılmadık bir arka planı var. Emrindeki 6 robotla birlikte ağır şartlar altında çalışıyor. Ek robotları üzerinde her türlü güce sahip, öl dese ölürler. Bu durum kaçınılmaz olarak düşünce yapısına etki ediyordur. Bence egosundan dolayı bu gücün üzerinde fazla duruyor olabilir. Sadede gel. Geldim bile. Ya burada militarizmle savaşıyorsak... Ya Dave kendine ordu kuruyorsa, ya ek robotlarına askeri manevralar hakkında eğitim veriyorsa, ya da en iyisi sen git yüzüne su çarp gel. Gece bir yerlerin açıkta kalmış. Dave'in pozitronik beyninde çok büyük bir bozukluk olduğunu varsayıyorsun. Analizin doğru olsaydı Dave robot bilimin birinci kanununu çiğnemiş olurdu. Robotlar insanlara zarar veremez ya da eylemsiz kalarak onlara zarar gelmesine göz yumamaz. Mantıken değerlendirince senin öne sürdüğün tarza militarist tavırların veya baskın egonun nihai amacı insanlar üzerinde hakimiyet kurmak olmalı. İyi de sorun belki de tam olarak budur. Mümkün değil. Birincisi, hiçbir robot öyle bir beyinle fabrikadan dışarı adımını atamaz. İkincisi, atsa bile hemen tespit edilir. Biliyorsun ki ben Dave'i testten geçirdim. Pavel sandalyesini geri itip ayaklarını masanın üstüne koydu. Hayır, hala çorbayı pişiremiyoruz çünkü arızanın ne olduğuna dair en ufak fikrimiz yok. Oysa ki az önce şahit olduğumuz ölülerin dansını anlamdırabilsek şimdi dünyaya dönüyor olurduk. Duraksadı. Dinle şimdi Mike, sence sorun ne? Dave biz yokken arıza yapıyor, arıza yaptığında ise ikimizden birinin varlığı onu kendine getiriyor. Sana bu işte bir art niyet var demiştim. Lafımı bölme, yanında insan olmaması robot açısından ne fark ediyor? Cevap basit, daha fazla kişisel inisiyatif kullanması gerekiyor. O halde bu yeni gereksinimle alakalı vücut parçalarına göz atmamız lazım. Tanrım, Donovan doğruldu sonra geri çöktü. Yok hayır, yeterli değil, ucu fazla açık, ihtimalleri yeterince azaltmıyor. Yapacak bir şey yok, hiç olsa kotayı tamamlayamama tehlikesiyle karşı karşıya değiliz. Vizörden nöbetleşerek izleriz robotları. Arıza yaşandığı takdirde hemen olay yerine gideriz, o zaman düzelirler. Ama yine de robotlar spesifikasyonları karşılayamayacak Greg. ABD robotları böyle bir rapor üzerine DV modelleri pazarlayamaz. Doğal olarak hatayı tespit edip düzeltmeliyiz ve bunun için yalnızca 10 günümüz var. Pavel başını kaşıdı. Sorun şu ki, en iyisi şu planları al da kendin bak. Planları yere halı gibi serdiler. Donovan dizleri üstüne çöktü. Pavel'ın yerinde durmayan kalemini izledi. İşte sen burada devreye giriyorsun Mike dedi Pavel. Sen gövde uzmanısın. Benim hesaplarımı bir kontrol et. Kişisel inisiyatifle bağlantılı olmayan bütün devreleri kesmeye çalışıyorum. Mesela şuradaki mekanik faaliyetleri düzenleyen gövde arteri. Bütün rutin yan yolların bağlantısını kesiyorum. Kafasını kaldırdı. Sen ne düşünüyorsun? Donovan'ın pek içine sinmemişti. İş o kadar basit değil Greg. Kişisel inisiyatif robotun geri kalanından ayırıp mercek altına yatırabileceğim bir elektronik devre değil. Robotlar tek başına kalır kalmaz vücutlarındaki neredeyse tüm faaliyetlerde artış yaşanıyor. Etkilenmeyen tek bir devre yok. Yapmamız gereken Dave'e arıza yaptıran koşulun ne olduğunu tam olarak tespit etmek, ondan sonra devreleri elemek. Pavel ayağa kalkıp üstündeki tozları silkeledi. Peki planları al götür yak. Donovan tek bir arızalı parça bile faaliyet arttığında büyük sorunlara yol açabilir dedi. Yalıtım bozulur, yoğuşturucu dökülür, bağlantılar tutuşur, bobinler ısınır. Ve nereden başlayacağını bilmiyorsan koskoca robotun içinden arızalı noktayı tespit edemezsin. Dave'i demonte edip bedenindeki mekanizmanın her birini ayrı ayrı test etsek, her seferinde tekrar birleştirip denesek. Anladık, anladık. O kadarına da kafamız basıyor. Çaresizlik içinde bakıştılar. Sonra Pavel temkinli bir tavırla ek robotlardan birini sorguya çeksek dedi. 8. ayrımın sonu. Sayfa 91.